Ayrım 22.
57. Yargılamaların ikinci kısmı Ankara'da gerçekleştirildi. Duruşmalar Bolşeviklerden örnek alınarak büyük bir siyasal gösteri gibi hazırlanıp sahneye kondu. Rauf ve Rahmi gibi kaçmış olanların dışında bütün muhalefet liderleri sanık sandalyelerinde oturuyordu. Kaçanlar da gıyaben yargılandılar. Mahkeme başkanı Kel Ali'ydi. Yaşlı bir İskoçyalının yumuşak ve karına sahip, nazik bir beyefendi görünümündeydi. Gerçekte ise en büyük övünme vesilesi olarak 7000 Yeniçeri'yi öldürten 2. Mahmut'tan sonra en çok sayıda adamı kendisinin asmış olmasını gösteren bir alçak ve kana susamış, ihtiyar bir vicdansızdı. Yardımcıları Kılıç Ali adında terbiyesiz, kabadayı bir zorba ile bir savcıydı. Her üçü de Mustafa Kemal'in yakın çevresine dahildiler ve ondan idam kararı verme emrini almışlardı. Kel Ali davayı adalete uymak yönünde en ufak gayret göstermeden yürüttü. Sanıklara savunmalarında kendilerine yardım edecek bir avukat bulma izni verilmedi. Acımasız bir zorbalığa maruz kaldılar. Savunmadan çok önce Kel Ali gazetelere sanıkların suçlu olduğu ve dar ağaçlarının hazırlandığı şeklinde demeçler verdi. Soruşturma aşamasında kanıtların incelenmesi yönünde hiçbir girişim yapılmadı. Suçlananların Mustafa Kemal'e karşı oldukları ve onun ölümü halinde iktidarı ele geçirmeye çalışacakları açıktı. Ama suçlandıkları suikast girişiminde hiçbir rol oynamamış oldukları da aynı derecede ortadaydı. İddianame Türkiye'nin son 20 yıllık tarihinin bir özetinden oluşuyordu. Enver ve sanık sandalyesindeki dostlarının ve özellikle Cavid'in nasıl iktidarı gasp ettikleri ve onu nasıl suistimal ettikleri Almanlarla ittifak yaparak Türkiye'yi dünya savaşına ve bu anlamda yıkıma nasıl sürükledikleri, gazi görevinde kalıp muzaffer düşmana karşı durmayı seçerken hepsi paçalarını kurtarmak için müterakede nasıl Türkiye'den kaçıp yabancı ülkelere sığındıkları ve son olarak da hepsinin Gazi'nin büyük eserine karşı nasıl inatla muhalefet ettikleri uzun uzun anlatılıyordu. Hakimlerin ya biri ya öteki, kah Ali kah diğer Ali, birdenbire Gazi'nin üstün nitelikleri, onun fevkalade ileri görüşü, derin yurtseverliği, olağanüstü dehası, tüm soylu eylemleri, hayret verici cesareti ve bunun gibi, üzerine tumturaklı söylevler vermeye başlıyorlardı. Ardından bunları sanık sandalyesinde oturan muhaliflerinin rezil ve alçak karakterleriyle karşılaştırıyorlardı. Mahkeme işini çok iyi yaptı. Gazetelerde duruşmaları yayınladılar. Mustafa Kemal göklere çıkartıldı. Sanıklar alçak vatan hainleri olarak teşhir edildiler. 4 askeri paşanın kişilikleri alenen paramparça edildi. Dünyanın gözleri önünde karalandılar. Ordudaki nüfusları tuzla buz edildi ve toplum yaşamının dışına itildiler. Ardından Gazi'nin soylu karakterini ve müşfik yüreğini göstermek üzere bir lütuf olarak serbest bırakıldılar. Yüzündeki yumuşak tebessümle Kel Ali kalanların hepsini gayet nazik bir tavırla ölüme mahkum etti. 58. Kel Ali idam müzekkerelerini Çankaya'ya bizzat götürdü. Mustafa Kemal de onları bekliyordu. İdam mahkumlarının tehlikeli olduğuna eskisinden de çok inanıyordu. Yargılamanın başından beri beraatleri için pek çok yönden girişimler yapılmıştı. New York, Paris, Berlin'deki güçlü Yahudi örgütleri affedilmeleri için mektuplar ve telgraflar göndermişlerdi. Viyana ve Berlin'deki Rolls-Royce bankerlik kurumları da dahil olmak üzere bir dizi büyük finans kuruluşu İngiliz ve Fransız hükümetleriyle her iki ülkedeki basın Cavid'i kurtarmak üzere bütün nüfuslarını kullanmaları için seferber etmişti. Fransız Serrault, Cavid için kişisel bir ricada bulunmak üzere Ankara'ya gelmişti. Serrault, Doğu Farmason Locası'nın tanınmış bir ismiydi. Mustafa Kemal'e meslekteki bir mason birader olarak başvurmuştu. Mustafa Kemal'in çekindiği tüm güçler bu komplocuların arkasında olduklarını göstermişlerdi. Haris pençeleriyle yabancı bankerler ve yabancı hükümetler, yabancılardan altın alarak el altından onun iktidarını parçalamaya çalışan gizli cemiyetler. Bunları öğrenmek kararlılığını daha da güçlendirmişti. Tutuklular asılmalıydı hem de derhal. İdam müzekkerelerini imzaladı. Hemen Ankara'ya götürülmeli ve idamları aynı gece infaz edilmeliydi. Her şeyin yerli yerince yapılmasını istiyordu. Aynı gece Çankaya'da bir balo verecekti. Herkes orada olmalıydı. Kel Ali, hakimler, hükümet üyeleri, elçiler, bütün önemli kişiler, bütün güzel kadınlar gelmeliydi. Davetiyeler elden veya telefonla son hızla dağıtılmalıydı. Herkes davete icabet etmeliydi. Bütün Ankara bu olayı kutlamalıydı. Balo sessizlik içinde başlamıştı. Davetlilerin çoğu gelmişti. Mustafa Kemal uzun boylu, zayıf ve sağlıksız görünüşlü bir adam olan Meclis Başkanı Kazım Paşa ile birlikte balo salonuna girdi. Londralı bir terzinin onun için diktiği kusursuz akşam giysisinin içindeki Mustafa Kemal, bir köşede bir diplomatla konuşuyordu. Davetliler ihtiyatla onu izliyorlardı. Gazi'nin ruh hali anlaşılıncaya kadar parmaklarının ucuna basarak yürümeleri, alçak sesle konuşmaları gerekiyordu. Eğer çehresi asık, neşesiz olursa, onların neşeli olmaları kendileri için oldukça tehlikeli olacaktı. Düzgün davranmadıkları takdirde Ankara'nın bozkurtu çok tatsızlaşabilirdi. Fakat Gazi çok keyifliydi. Bu ağırbaşlı bir resmi davet olmalıydı. Herkes keyfine bakmalıydı. Bu büyük bir neşeyle ilerleyen eğlenceli bir gece olmalıydı. Bir yandan neşelenmeliyiz, yaşamalıyız, canlı olmalıyız diye bağırırken, bir yandan da yakaladığı bir hanımla foxtrot yaparak bütün salonu dolaşıyordu. Davetliler teker teker onu izledi, dans ettiler. Etmeyenleri de Gazi kalkmaya zorladı. Birbirlerini sıkıca yakalayıp sallandılar ve büküldüler, döndüler, foxtrot yaptılar. Bu konuda pek de usta olmadıkları için birbirleriyle bol bol çarpıştılar. Gazi Tut Efeit Svailis dediği için zenci müziğine ayak uydurmaya ve kendilerini göstermeye çalışırken alışkın olmadıkları bu akşam kıyafetleri içinde terlediler ve bunaldılar. Gece ilerledikçe herkes daha çok eğlenmeye başlamıştı. Bol içki vardı, rakı, bira ve kibar Türk sosyetesinde de rijur olan tatlı şampanya. İsmet ve Gazi Türk hanımlarından oluşan bir et duvarının üzerinden eğlenceli bir söz düellosuna girişmişlerdi. Orkestra dinlenmek için susmuştu. Herkes onların kadının zihin karıştırıcı çıkıntılarının boyutları hakkındaki şakalarına gülmekten yerlere yuvarlanıyordu. Başka bir odada Kazım Paşa ile mülayim bir tavırla poker oynayan Kel Ali'nin yanına sendeleyerek gelen bir çift, Külhan Bey'i ona bir şeyler söylediler. Partnerlerini son hızla salonda döndürerek dans aralarında onlara içki ikram eden Gazi, performansının doruğundaydı. Hariciye vekili Tevfik Rüştü bardaydı. Siyah, yağlı saçlarını başının gerisine yatırmaya çalışıyordu. Ara sıra kalın, zencilerinkine benzeyen dudaklarını şapırdatıyor, kocaman bağ çerçeveli gözlüğünden tecessüsle etrafı gözetliyor, bir tanıdığı gördüğünde vahşi bir nara eşliğinde elini sallıyordu. ''Dans et!'' diye seslendi Gazi ona. ''Dans et! Herkes dans etmeli!'' Sarsak bir şekilde yürüyen Rüştü, Supi Bey'i görüp onu öpmeye çalıştı ve yine sendeleyerek bara döndü. Dans etmek ha? Tabii ki kendisi de dans edebilirdi. Paşa haklıydı. Tüm uygar çağdaş uluslar dans ederdi. Dans etmek uygar bir toplum olmanın işaretiydi. Dans. Elbette o da dans edebilirdi. Salon coşkuyla vahşileşmiş, sigara dumanıyla bulutlanmış, sarhoş nefeslerden çıkan alkol kokusuyla ağırlaşmıştı. 6 kilometre ötede Ankara'da büyük meydan bir düzine kadar parlak lambasının beyaz ışığıyla aydınlatılmıştı. Çevresinde ve sokaklarda büyük bir kalabalık toplanmıştı. Lambaların ışığında hapishanenin taş duvarlarının aşağısında tahtadan yapılmış 11 üçgen duruyordu. Her birinin altında papazların ayin cübbelerine benzer beyaz elbiseleri içinde elleri arkadan bağlı, boğazlarının çevresinde bir ip bulunan birer adam duruyordu. Mustafa Kemal'in siyasal muhalifleri ölmek üzereydiler. Bozkurt dişlerini göstermişti. Ağustos sıcağında gece çok ağırdı. Hiç rüzgar yoktu ve ara sıra çıkan ölgün bir esinti açık Anadolu yaylasının sert, kuru havasını taşıyordu. Az sonra sabah olacaktı. Tepede, gökyüzünde samanyolu muhteşem pırıltılı kavisiyle salınıyordu. Orion'un kılıcı yeryüzünün siyahlığının hemen üzerine asılmış gibi görünüyordu. Yukarıda antik kalenin eteklerinde bir iki cırcır böceği ve uzaklarda havlayan bir sokak köpeği dışında büyük bir sessizlik hakimdi. Büyük sessizlikte her biri ölüme mahkum bu insanlar sırayla halka hitaben konuşma yapıyorlardı. Biri ezberden bir şiir, diğeri bir dua okuyor, bir başkası sadık bir vatan evladı olduğunu haykırıyordu. ve Cavit, yaşamı, gülmeyi ve kadınları olduğu kadar iktidarı da sevmiş olan bu Yahudinin yüzü asılmıştı. Muhakeme sırasında Kel Ali ile savcının tehditlerine papuç bırakmamış ve savunması sırasında uzun bir konuşma yapmıştı. Sonunun iyice yaklaştığı şu anda korkmuyordu. "Kardeşlerim, beni bağışlamanızı istemek zorundayım," dedi. "Zamanında kimi hatalar yapmış olabileceğimi kabul ediyorum. Şu düğümü yanlış üçgene geçirmiş olabilirim. Gerçeği söylemek gerekirse daha önce hiç pratiğim olmadı bu konuda. Daha önce hiç böyle bir durumda bulunmamıştım," dedi ve dudaklarında hafif bir gülümsemeyle yiğitçe öldü. Çankaya'da davetlilerin çoğu ayrılmıştı. Odalar darmadağınıktı, leş gibi kokuyordu. Yüzleri sapsarı, üstleri başları perişan durumdaki birkaç kadın hala dans ediyordu. Orada burada kolları birbirlerinin omuzunda, ağızları salyalı, öpüşerek oturan birkaç kişi vardı. Tevfik Rüştü çıkmıştı. Yolun biraz yukarısında arabasını bir hendeğe yuvarlamış, koltukta sızıp kalmıştı. Sovyet Büyükelçisi onu görmüş ve şoförüne gördüklerini unutarak derhal oradan uzaklaşmasını emretmişti. Bu ülkede bir adamı hendeğe yuvarlanıp yatarken görünce durmak tehlikeliydi. Hızla uzaklaşırlarken işleri kendi akışına bırakmanın en doğrusu olacağını düşünüyordu. Polis müdürü infazların tamamlandığını bildirmişti. Dar ağaçlarında sallanan bedenlerin seyirmesi durmuştu. Mustafa Kemal biraz yürüdü ve bir pencereden dışarı baktı. Yüzü asık ve donuktu. Açık renk gözleri ifadesizdi. Hiçbir yorgunluk alameti yoktu. Akşam giysileri balonun başlangıcındaki kadar kusursuzdu. Şafak söküyordu. Güneş bütün gün boyunca aşağıda uzanan kavrulmuş, kahverengi ovaların üzerinde kıpkırmızı ve sıcak, öylece yerleşip kalacaktı. Hakaret dolu bir ifadeyle balo salonuna, sapsarı kesilmiş kadınlara, tükürükler saçarak konuşan adamlara baktı. Onları kullanılacak köpekler ve araçlar olarak adlandırıyordu. Sonunda en büyüktü. Düşmanları sürülmüş, dağıtılmış ve asılmışlardı. Teklifsiz dostlarına, yakın çevresine seslenerek içki, iskambil kağıtları istedi. Güneş iyice yükselinceye değin kavga ederek, çekişerek onlarla poker oynadı ve kazandı. Artık çalışma odasına gidip Türkiye'sini çağdaşlaştırma ve Türkleri büyük bir ulus yapma görevine başlama zamanı gelmişti. 11. Bölüm 59. Mustafa Kemal artık mutlak diktatördü. Muhalifleri ve düşmanları asılmışlar ya da sürgün edilmişlerdi. Türk halkı uysal ve itaatkardı. Devletteki bütün iktidar onun elinde toplanmıştı. Kendisinin yarattığı ve başkanı olduğu parti, halk fırkası hem hükümeti hem de hükümetin yönetim araçlarının tamamını oluşturuyordu. En küçük köydeki en önemsiz memur ve katipten başvekile dek Türkiye'de makam sahibi ya da elinde iktidar bulunan herkesin parti üyesi olması gerekiyordu. Şubeleri her önemli konuda genel merkezle temasını sürdürmek ve emirlerini yerine getirmekle birlikte temelde hükümetin yerel dairelerine karşı sorumluydular. Askeri çizgide bir disiplin ve örgütlenme içinde ve Mustafa Kemal'e karşı tereddütsüz bir itaat halindeydiler. Mustafa Kemal bakanları fırkanın içinden seçiyordu. Bir muhalefet partisi olmadığından bunlar bakandan çok daimi memurlara benziyorlardı. Meclise girecek mebusları da fırka içinden seçmekteydi. Görünüşte meclis halkın özgür oylarıyla seçiliyordu. Gerçekte ise muhalefet adaylarının katılmasına izin verilmiyor, böylece sadece Mustafa Kemal'in onayladığı kişiler seçilmiş oluyordu. Mebusların maaşları yüksekti. Aylıklarından başka soruşturma komisyonlarında ya da özel kurullarda çalışanlara ayrı bir ödenek de veriliyordu. Bir mebusun herhangi bir ticaret işine girmesine de izin veriliyordu. Her yıl 4-5 ay izin yapabiliyor, ayrıca kendisine doğrudan Mustafa Kemal'in denetimi altındaki parti fonlarından dolgun bir ödenek de bağlanıyordu. Karşılığında mutlak bir itaat ve yağlanmış bir makinenin işlekliğiyle Mustafa Kemal'in tüm isteklerini yasalaştıracak doğrultuda oy kullanması bekleniyordu. Buna karşın ister mebus isterse sadece bir köy muhtarı olsun, büyük ya da küçük herhangi bir üyenin itaatsizliği, işini kaybetmesi, toplum yaşamından dışlanması ve ihtiyaca düşmesi, hatta belki açlıktan ölmesi anlamına gelecek olan partiden ihraç edilmekle cezalandırılıyordu. Parti yönetimi her yönden denetleyen işgal ordusuna, meclisteki mebuslar becerikli, düzenli ve itaatkar kumandanları, bakanlar ise yalnız başkumandan olan Mustafa Kemal'e karşı sorumlu olan kurmaylara benziyorlardı. Türkiye halkının yönetimde hiçbir söz hakkı yoktu. Mustafa Kemal seçimler ve parlamento prosedürüyle halk hükümeti biçimini seçmişti gerçi. Ama yönetim mutlak bir şekilde hükmettiği böylesi bir makine aracılığıyla gerçekleşiyordu. Ayrıntılara karışmıyordu. Fakat üç adamı aracılığıyla egemenliğini kurmuştu. Bu üçü her gece Çankaya'da durumu ona rapor ediyor ve emirlerini alıyordu. Halk Fırkası Genel Sekreteri ve yetenekli, zeki bir Yahudi olan Ziya Saffet, ona günün önemli olaylarının ve parti çalışmalarının bir özetini veriyordu. Fevzi Ordu'nun, İsmet Hükümet Dairelerinin çalışmalarını bildiriyorlardı. Saffet, bilgi ve haber topluyor, İsmet günlük işleri düzenliyordu. Fevzi ise, ordunun hoşnut, sadık ve etkin olmasından sorumluydu. Onların üzerinde büyük saygınlığıyla uyarıcı enerjisi ve güçlü kişiliğiyle Mustafa Kemal yükseliyordu. Cumhurbaşkanı, meclis başkanı, halk fırkası ile bakanlar kurulunun başkanı ve başkumandandı. 60. Güce inanıyordu. Ancak kılıçlı el hükümdar asasını tutabilir şeklindeki Tatar atasözünü şiar edinmişti. Acımasızdı çünkü kendisine ve görevine bir fanatiğin duyabileceği kadar yoğun bir inanç duyuyordu. Görevi Türkiye'yi gönençliği, uygar ve zengin bir ülkeye dönüştürmekti. Bu ülkeyi adına layık bir hale getirmeliyiz diyordu. Kendi uygarlığı içinde en iyi olanı vermeliyiz. Fakat aynı zamanda tüm diğer uygarlıklardan en iyi olanı da almalıyız. Türkiye sözcüğün bütün anlamlarıyla uygar bir ülke olmalıdır. Derhal işe koyuldu. Halkı geleceğin temeli haline getirmesi gerekiyordu. Her büyük hareket diyordu. Temelini bütün güç ve büyüklüğün asıl kaynağı olan halkın derin maneviyatında aramalıdır. Fakat Türkiye halkının maneviyatı büyük bir bedbinliğin altında ezilmiş ve yüzyıllardır devam eden kötü yönetimin pisliğiyle kaplanmıştı. Türkler hemen anında tepki vermediler. En başta serbest kalmış ve gelişme peşinde koşan bir milletin ruh patlaması görülmedi. Kendilerini yok olmaktan kurtarmak için kalkıştıkları bağımsızlık savaşında olağan dışı bir çaba harcamışlardı, başarmışlardı. Son derecede yorgun, cahil ve durgun haldeki bu halk artık barış içinde yaşamak ve yönetilmek istiyordu. Kendi kendisini yönetmek ya da eğitmek çabasına girmek istemiyordu. Mustafa Kemal görevini başarmak için halkı eğitmesi ve güdülendirmesi gerektiğini görmüştü. İyiliksever bir yönetici olmalıydı. Bir baş öğretmen, öğrencilerine nasıl davranıyorsa o da halkına aynen öyle davranmalıydı. Onlar da öğrenciler kadar çocuksu ve saftılar. Kendisinin değerli ve kalıcı bir esere dönüştürebileceği kadar yumuşak ve biçimlendirilebilir olduklarına inanıyordu. Öğretmekten, bilgi vermekten, açıklamaktan, öğretmen rolü oynamaktan zevk alıyordu. İkna etmeyi başaramadığı takdirde yine öğrencilerinin iyiliğini isteyen bir öğretmen gibi o da zor kullanıyordu. 61. Öncelikle başlatmış olduğu yıkım çalışmalarını tamamlamaya girişti. Türkiye'yi çürümüş geçmişinden koparmalıydı. Bütün molozları temizlemeliydi. Siyasal yapısını tamamen değiştirmişti bile. Monarşiyi cumhuriyete dönüştürmüş, bir imparatorluğu küçük bir ülkeye indirmiş, dinsel bir devleti laikleştirmiş, halife padişahı kovmuş ve Osmanlı İmparatorluğu ile bağlantıyı tümüyle reddetmişti. Artık bir bütün olarak halkın zihniyetini, onları geçmişlerine ve doğulu terbiyelerine bağlayan eski düşüncelerini, alışkanlıklarını, giyinişlerini, tavırlarını, adetlerini, konuşma tarzlarını, yaşamlarının en mahrem ayrıntılarını değiştirmeye girişmeliydi. Bu siyasal yapıyı yeniden kurtarmaktan çok daha zor olacaktı. Kendisi de düşmana galip geldim, ülkeyi fethettim, halkı fethedebilir miyim şeklindeki sözleriyle bu güçlüğü dile getirmişti. Fes kaldırılmalıydı. Çünkü Fes, Osmanlı ve Müslüman olmanın resmi damgasıydı. Mustafa Kemal'in eylem çizgisi kendine özgüydü. Şiddetli bir muhalefetin doğacağını biliyordu. Doğrudan doğruya her Türk için en derin anlamda kökleşmiş uyum duygusuna darbe indirmekteydi. İhtiyatla hareket etti. Muhafızlarına siperli kasketler giydirdi. İtiraz görmeyince bütün ordunun bunları kullanması için genelge yayımlayarak kasketin güneş ve yağmurda eski Fes'e göre ne kadar avantajlı olduğunu anlatacak danışmanlar gönderdi. Askerler kaskete itiraz etmediler. Artık ordudan emin olarak halkı da festen döndürmeye girişti. Karadeniz kıyısına bir seyahat yaptı. Kastamonu'da bir halk toplantısı düzenledi ve kendisi bu toplantıya bir şapkayla katıldı. Halkın şaşkınlıktan soluğu kesilmişti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ya da İngiltere Kralı mahkum elbisesiyle halk içine çıksaydı, ülkelerinde aynı etkiyi yaratırlardı. Sıradan bir Türk için şapka, canavarlığın damgası, iğrenç, melun Hristiyanların ve yabancıların simgesiydi. Mustafa Kemal fiziksel anlamda olduğu kadar zihnen de korkusuzdu. Fes yerine şapka giymek ve halk toplantısına böyle katılmak rahatlıkla maskaralık olarak değerlendirilebilirdi. Kalabalık onunla alay edebilir, ona gülebilirdi. Fiziksel şiddetle karşılaşmaktan korkmadığı gibi alay edilmekten de çekinmiyordu. "Eğer uygar bir halk olacaksak," dedi, "uygar uluslararası kabul görmüş giysileri giymeliyiz. Fes cehaletin simgesidir." Yolculuk ettiği her yerde başındaki şapkasıyla aynı sözleri vaaz etti. Ama başarılı olamadı. Kamuoyu şok halindeydi. Şapka giymiş olan birkaç adam öylesine seçkin ve azametli kişilerdi ki sonunda halk fesine geri döndü. Halkı ikna etmekte başarılı olamayan Mustafa Kemal zora başvurmaya karar verdi. Eğer şapkayı kendi iradeleriyle giymiyorlarsa zorla giyeceklerdi. Emirleri üzerinde parlamento hemen fesi yasaklayan ve fes giymenin suç oluşturacağını bildiren bir yasa çıkardı. İki gün sonra her kentte ve her köyde polis sokaklarda fes giymiş insanların başındaki fesleri topladı. Karşı koyan, hatta sızlananlar hapse atıldı. Bütün ülkeden büyük bir öfke homurtusu yükseldi. Pazara gelen köylüler fesleri kafalarından çekilip alındığında karşı koydular. Eve başı açık bir Müslüman için utanç verici bir durumda dönmek zorunda kalmak, bu çok gurur kırıcı bir şeydi. İstemiyorlarsa korkunç fiyatlarla o nefret ettikleri şapkalardan satın almaları gerekiyordu. Karşı koydular. O melun şapkaları almayacaklardı. Sivas'ta, Erzurum'da, Maraş'ta ve diğer bir düzine kentte galeyan halindeki kalabalıklar memurları taşladılar. Hocalar da onları kışkırtıyorlardı. Bu Ankara'nın şeytani hükümetinin mukaddes dinlerine karşı bir başka saldırısıydı. Kur'an ve peygamber kenarlı başlığı yasaklamıştı. Mecliste ünlü kumandan Nurettin Paşa da şapkayı protesto eden bir konuşma yaptı.